Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. 18. ayrım. 20. Örümcekler kapalı alanlarda insanlarla beraber yaşamaya çok kolay uyum sağlarlar. Kahverengi keşiş örümceği. Michael F. Potter, şehir böcek bilimcisi. Kentucky Üniversitesi Ziraat Bölümü. Rita uyanıktı. Acaba sonunda hayatını kurtaran şey uyanık olması mıydı? Bunu hiçbir zaman bilemeyecekti. Dışarısı karanlıktı. Yeni ay o kadar düzgün bir yeni aydı ki, karşıdaki duvarın üzerinde gölgeler oluşturacak kadar ışık saçmaktan bile acizdi. Kahrolası geceler zaten eğlenceli ışık gösterileri olmadan da yeterince uzundu. Rita o sırada sesi duydu. Bahçesinden gelen bir hışırtı ve ardından evin arka kapısının açılma sesi. Joseph diye fısıldadı, çift kişilik yatağında sırtüstü uzanırken. Sen misin Joseph? Ama elbette ki bu Joseph değildi. Hayaletlerin ses çıkardıkları nerede görülmüştü? Alt kattan gelen sesler artmaya başladıkça, Rita kendini sakinleştirip nefes alışverişlerini düzenlemeye çalıştı. Buzdolabının kapağındaki vakumlu plastiğin açıldığını duydu. Eski bir çekmece gıcırdayarak açıldı. Sonra ayak sesleri. Bir sürü ayak sesi. Çevik ve hafif. Mutfaktan geçti, merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. Rita tekrar yavaş ve düzenli nefesler almaya çalıştı. Tanrı inansın, kendi evinde bu şekilde korkutulamayacaktı. Tanrı inansın, kendi yatağından dehşet içinde çıkarılamayacaktı. Ve o sırada çocuk, yatağının ayak ucunda belirdi. Gözlerini Rita'nın gözlerine dikmişti. İki elini de arkasında tutuyordu. Rita, gözlerini kaçırmadan, aynı inatla ona bakmaya devam etti. Sağ eli yorganın altında geziniyordu. Scott dedi sonunda, bunu konuştuğumuzu sanıyordum. Çocuk bir şey söylemedi. Kural kuraldır evlat, terbiyeli bir misafir kapıyı çalar. Terbiyeli bir misafir içeri davet edilmeyi bekler. Terbiyeli bir misafir gecenin bir körü, yaşlı bir bayanın evine gizlice girmez ve onun ödünü patlatmaz. Çocuk hala bir şey söylemiyordu. Rita doğruldu. Berbat göründüğünün farkındaydı. Cılız gri saçları çalı gibi sağa sola fırlamış olmalıydı. Başında yün bir bere vardı. Her zamanki gibi yeşil ekoseli yünlü kazağı ve üzerinde sarı lekeler olan uzun paçalı donuylaydı. Sonuçta o ısınmak ve rahat etmek amacıyla giyinirdi. Arsız genç erkekleri eğlendirmek için değil. Çocuk hala yerinden kıpırdamadan duruyor ve bir şey söylemiyordu. Rita gözlerini üzerinden ayırmadı. Çocuğa sandığı kadar savunmasız olmadığını anlatmak istiyordu bakışlarıyla. ''Bana ellerini göster Scott.'' Çocuk bir tepki vermedi. ''Evet, bunu yalnız bir kere daha söyleyeceğim. Bana ellerini göster.'' Çocuk ilk kez irkildi. Bir, iki ve üç defa kıpırdandı sonra aniden ellerini öne çıkardı ve neredeyse isterik cılız bir ses tonuyla ''Kalacak bir yere ihtiyacım var sadece.'' dedi. ''Bir gece için sorun çıkarmam, yemin ederim.'' Rita, çocuğun bocalamasından faydalanarak yorganı kenara itti ve bacaklarını yataktan aşağı sarkıttı. Ayağa kalktığında kemikleri sızladı ama kendini daha iyi, daha güçlü ve daha hakim hissetti. ''Nerede oturuyorsun Scott?'' Çocuk soruyu protesto eder gibi dudaklarını büzüştürdü. ''Aramam gereken bir ailen var mı? Senin için endişelenen birileri?'' ''Hemen buracıkta uyuyabilirim.'' diye fısıldadı çocuk. ''Yerde uyurum. Fazla bir şeye ihtiyacım yok, gerçekten.'' ''Saçmalama çocuğum. Benim evimde kalan hiçbir misafir yerde uyuyamaz. Madem niyetin geceyi burada geçirmek, öyleyse bunu doğru dürüst yapalım. Hadi gel, seni Joseph'ın odasına götüreyim.'' Rita, ayaklarını sürüyerek çocuğun yanından geçti. Çocuk boyun eğen taraf olarak onu arkasından izledi. Rita çocuğun bu alçak gönüllü tavrından hoşlanarak onu koridorun sonuna, ağabeyinin odasına götürdü. Odadaki çekmece dolabının üzerinde tozlu futbol kupaları diziliydi ve yatakta anneannesinin torunlarının bebeklik battaniyelerini birbirine dikerek yaptığı yorgan duruyordu. En büyük kardeş olduğu için bu yorgan Joseph'a verilmişti. Joseph da onu ileride kendi çocuklarına verecekti. Ancak Rita'nın kocasını elinden alan savaşta Joseph da hayatını kaybetmişti. Fransa'da bir mayına basmıştı. Vücudunun parçaları doğru dürüst bir cenaze töreni yapamayacakları kadar dağılmıştı. Rita'nın annesiyle babası Joseph'dan geriye kalanları toprağa vermişlerdi ve babası Joseph'ın odasına çekilerek aylar boyunca orada kalmıştı. Yorganı Rita'nın ablası almalıydı ama yorgan Joseph'ın odasında kalmaya devam etti. Kardeşlerin her biri zaman zaman o odayı ziyaret eder ve herkes kendince Joseph'a veda etmeye çalışırdı. Rita eski yorganı açtı şimdi. Uzun süredir kullanılmamaktan küf kokmuş soğuk çarşafı eliyle düzeltti. Çocuğu yatağa doğru çekti ve içine girmesine yardım etti. Çocuk şimdi süt dökmüş bir kedi gibiydi. Elleri kolları pelte olmuştu. Sıska bedeni yatağın içine yığılıverdi. Rita, çocuğun alnındaki bir tutam saçı eliyle arkaya taradı. Çocuk irkildi. "Rita," diye fısıldadı. "Yoruldum." Bu kelimeyi öyle bir söylemişti ki, Rita ne demek istediğini anladı. Yorulmamıştı, yorgun düşmüştü. Vücudunun yorgun düştüğü kadar zihni de yorulmuştu. Bu bir ruh haliydi. Yorganı çocuğun üstüne çekip çenesinin altına sıkıştırdı. "İhtiyacın olduğu sürece burada kalabilirsin çocuğum," dedi ve bunda samimiydi. Sonra ayaklarını sürüyerek yatak odasına döndü. Karşıdaki duvara kadar yürüdü ve çocuğun elinden attığı mutfak bıçağını buldu. Bıçağı aldı, yatağının kenarındaki komodinin üstüne koydu. Sonra şiltesinin altına uzandı ve babasının eski Colt 45'lik silahını buldu. Onu daha dün temizlemiş ve geceleyin de kurşun doldurmuştu. Gerçekten güzel bir aletti. Eskiydi ama hala iş görürdü. Sağ elinde silahı sıkıca tutarak, sol eliyle merdiven trabzanına yapışarak ağrılar içinde alt kata indi. Mutfaktaki arka kapı açık kalmış, rüzgardan hafifçe çarpıyordu. Kapıyı iyice açtı ve arka bahçeye baktı. Ay ışığının olmamasına bir kez daha küfretti. Tepelerde ve yerlerde karanlık gölgeler vardı yalnızca. Ne komşu evden gelen bir ışık parçası ne de bir kedinin parlayan bir çift gözü vardı. Bu yüzden gözlerini kapattı ve gecenin kendisini hissetmeye odaklanmaya çalıştı. O ve ağabeyleri küçükken bunu çok denerlerdi. Arka bahçeye kamp kurarlar, Amazon ormanlarının derinliklerinde olduklarını hayal ederlerdi. Babası kısık kalın sesiyle gözlerinizle bakmayın derdi. Aklınızla bakın, kalbinizle arayın. Rita hep düşünürdü. Joseph savaşta devriye gezmeye çıktığında gözlerini kapatmış olsaydı. Belki etrafına bakmıyor, etrafını hissediyor olsaydı. O zaman o mayına yakalanmazdı. Rita o sırada hissetti. Güçlüydü, soğuktu. Rita'yı ürkütecek kadar güçlüydü. Dışarıda gecenin karanlığında bir şeyler vardı. Bu şey açtı. Bu şey ava çıkmıştı. Bu şey nefret doluydu. Rita aceleyle mutfağa geri girdi. Kapıyı kapattı ve sürgülü kilidi çekti. Fakat senelerdir ilk kez fark ediyordu. Eski evinin ne kadar döküntü bir halde olduğunu. Arka kapıdaki cam pencere kırılmak için bire birdi. Ve yıpranmış ahşap çerçeve bir demirle kolayca aralanıp açılabilirdi. Aç kapıyı, içeri gireyim. Açmazsan üflerim, püflerim, evini başına yıkarım. Rita şimdi titremeye başlamıştı. İçindeki korkuyu bir safra suyu gibi boğazında hissediyordu. Silah elinde tutamayacağı kadar ağırlaşmıştı. Kolu çok zayıftı. Çoğu zaman yürümeyi bile beceremiyorken bırakın nişan almayı, bu aleti nasıl doğrultacaktı? Ancak bir saniye içinde korkaklığından utanç duydu. O aptal bir kadın değildi. O ayakta kalmış, yıkılmamıştı. Ailesinden geriye kalan son kişiydi. Burası onun eviydi. Tanrı inansın ki elinden geleni ardına koymayacaktı. Odaları dolaşmaya başladı. Bütün köşelere, kuytulara tek tek baktı. Kilitleri iyice kontrol etti. Belki sabahleyin biraz daha dinlenmiş olunca eşyaların bazılarının yerini değiştirebilirdi. Dışarıda birkaç ağaç dalı da vardı. Onları çenterek çıtalar yapıp pencereleri sağlamlaştırabilirdi. Tabii çanlar da koyabilirdi. Noel süslemelerinden kalan çanları vardı. Onları kapıların üzerine asarak kendi güvenlik sistemini oluşturabilirdi. Evet beyler, bu yaşlı kadının hala çekecek birkaç numarası vardı. Böyle düşününce kendini daha iyi hissetti ve merdivenleri tırmanıp üst kata çıkmak gibi ağır bir göreve başladı. Nihayet yatağa ulaşınca kendini yorganın üzerine atıverdi ve ölü gibi uyudu. Haftalardır uyuyabildiği ilk birkaç saatti bu. Uyandığında yatak odasının kapısı açıktı ve tabancası yanındaki yastığın üzerinde düzgünce duruyordu. Çocuk gitmişti. Rita onu bir daha görüp görmeyeceğini düşündü.
21. Keşiş örümceklerinin altı gözü vardır. Bacakları yanlara doğru açılmaz. Yapışan ince bir ağ örerler ve böcekleri bu ağ ile avlarlar. Örümcekler ve akrabaları. Herbert W. ve Lorna R. Levy. Golden Guide. St. Martin. 2002. Henrietta'nın durumu iyi değildi. Dün gece adam parmaklarının arasında bir cırcır böceği ezmiş, iç organlarını ortaya çıkarmış ve onu Henrietta'nın dişlerinin önüne, yoğun bakım ünitesinin karanlık köşesine bırakmıştı. Sabahleyin ilk iş gidip kontrol etmişti. Ezilmiş böcek olduğu gibi duruyordu. Henrietta ise bir santim geri çekilmişti ki bükülmüş bacaklarına bakılacak olursa, bunu yaparken çok zorlanmıştı. Adam kendine yaşlı tarantulaların kabuk değiştirme döneminden sonra haftalarca hiçbir şey yemeden yaşayabildiklerini hatırlattı. Bir keresinde bir sene boyunca hiçbir şey yemediği halde iyileşmeyi başarmış olan bir tarantula hakkında bir yazı okumuştu. Açlık onlar için bir tehlike değildi. Tehlike susuzluktu. Adam Henrietta'ya yardım edecekti. Bunca zaman birlikte gelmişlerdi buralara kadar. Acı sonu yaşayana kadar onu yanından ayırmayacaktı. Adam ışığı açmadı. Bunun yerine gözlerini karanlığa alıştırmak konusunda oldukça deneyimli bir insan becerisiyle ana banyonun içinde dolandı. Mutfaktan gelirken yanında kaynar suda sterilize ettiği bir çay tabağı getirmişti. Şimdi çay tabağının içine birkaç damla su damlattı. Sonra tabağın bir ucunun altına iki pamuk parçası yerleştirdi. Böylece çay tabağı hafifçe yana yatmış oldu ve su damlaları bir köşede toplandı. Mükemmel olmuştu. Şimdi işin zor kısmına gelmişti sıra. İnsanların sandığının aksine örümcekler son derece hassas varlıklardı. En dehşet verici görünen tarantula bile gerçekte küçük, gözleri iyi görmeyen ve hız konusunda oldukça sınırlı bir yaratıktı. Eğer doğru dürüst ele alınmazlarsa kolayca ezilebilirlerdi. Kabuk değiştirme dönemi, böcek ilaçları, parazitler ve örümcek yiyen yaban arılarının getirdiği tehlikelerden söz etmeye gerek bile yoktu. Tarantulaların neden küçük, karanlık kuytularda tek başına yaşamak istediklerine şaşmamak lazımdı. Fakat Henrietta daha fazla saklanamazdı, suya ihtiyacı vardı. Adam elini kabın içine doğru uzattı ve sanki bir yumurtaya uzanıyormuş gibi Henrietta'nın etrafında çanak gibi tuttu. Savunmaya geçmek üzere diken diken olan kıllarından irkilmemek ve hayvanı sıkmamak için çok dikkat ediyordu. Parmaklarını örümceğin sol tarafındaki bacakların üzerine koydu. Baş parmağıyla da diğer taraftaki bacakların üzerinden tuttu ve işaret parmağıyla baş tarafındaki zehir çengelinin üzerine hafifçe bastırdı. Çok yavaş bir hareketle elini çevirdi ve Henrietta avcunun içine hafifçe tünemiş oldu. Onu hazırladığı su dolu çay tabağının kenarına bıraktı. Bacakları ve zehir çemberini suyun içine doğru uzatırken, vücudun üst kısmının yukarıda kalmasına dikkat etti. Elini çekti ve örümceğin küçük su birikintisinin içine düşüp boğulmadan sağlam bir şekilde durduğundan emin olmak için bir süre gözünü ondan ayırmadı. Birkaç dakika bekledikten, Henrietta'nın aynı pozisyonda sapasağlam durduğunu gördükten sonra tatmin olmuş bir tavırla başını salladı ve topuklarının üzerinde arkasını dönerek saatine baktı. 45 dakika yeterli olacaktı. Onu tekrar yoğun bakım ünitesinin içine koyacak ve yanına kabuğu soyulmuş taze bir cırcır böceği bırakacaktı. Şansı yaver giderse bu işi böylece halletmiş olacaktı. Şimdi ilgilenmesi gereken başka hayvanlar vardı. Büyük yatak odası çok genişti. Odanın iki kenarında geniş, cumbalı pencereler ve tepede oldukça şık, kemerli bir tavan vardı. Burası bir zamanlar bu pahalı yazlık evin en çok güneş alan, iki tarafı camlarla çevrili, en gözde odası olmalıydı. Evin önünde iki tarafı saran yüksek, ahşap bir veranda vardı. Ön salondaki camlar vitraylarla süslüydü. Evde üç tane şömine, altı yatak odası ve bir de güneşlenme salonu vardı. Geçen zaman, İri, çiçek desenli duvar kağıtlarının rengini soldurmuştu. Tıpkı yıllarca süren bakımsızlıktan soyulan boyalar, kırık parkeler ve evin yer yer çökmüş demeli gibi. Alt kattaki bazı pencereler kapanmıyordu, bazı kapılar ise açılmıyordu. Ev bütünüyle sağa yatmıştı, insana sarhoşluk hissi veriyordu. Bütün bunlara rağmen burası mükemmel bir yerdi. İçerisi köşelerle, kuytularla, ahşap burma merdivenlerle, eski dolaplarla ve delikli kirişlerle doluydu. Adam bu evi ilk görmeye geldiğinde büyük yatak odasının bütün tavanı baştan başa örümcek ağlarıyla kaplıydı. Evi gezerken sadece bir değil, iki örümcek kirişlerden kendilerini aşağı sarkıtmış ve emlakçının omzuna düşerek kadını yerinden hoplatmışlardı. Kadın her iki seferde de çığlık çığlığa bağırmıştı ve adam daha o anda bu evi almaya karar vermişti. Koleksiyonunu üst kattaki odalar arasında paylaştırmıştı. Tarantulaları büyük yatak odasına, keşiş örümceklerini bitişikteki çocuk odasına, karadulları koridorun sonuna yerleştirmişti. Örümcekler ya teraryumlarda ya da ağlarla kaplı çerçevelerin içinde yaşıyorlardı. Adam yaşadıkları yerleri ayda bir temizliyor ve yeterli miktarda su bırakıyordu onlara. Odaları ışıktan muhafaza eden stor perdeler, güneşin içeri girmesini engelliyor, nem aygıtları, ortamda yeterli oranda nem olmasını sağlıyordu. Adam dışarıdan toprak getirmiş ve odaların bazılarının zeminlerini toprakla kaplamıştı. Bu bildiğimiz, içi yapraklarla, taş parçalarıyla ve gece böcekleriyle dolu olan sıradan bir topraktı. Bu toprak aynı zamanda evin sürekli ceryan yapan ahşap zeminin üzerinde bir çeşit yalıtım görevi görüyor ve etrafa ölüm ve çürüme kokusu yayıyordu. Böylece tam araknalara göre bir atmosfer sağlanmış oluyordu. Adam şahsen topraktan nefret ediyordu. Kokusundan, tırnaklarının, ayak parmaklarının arasına kaçmasından hiç hoşlanmıyordu. Hatta topraktan korktuğu bile söylenebilirdi. Ancak tabii korku gibi bir duygu hissetmeyi kendine yasaklamıştı. Korkmak yerine etrafını o çok nefret ettiği, kokusu midesini kaldıran ve düşüncelerini kötü yerlere götüren o maddeyle sarmıştı. Bu örümceklere saygı duyuyordu. Onları izliyor, anlamaya çalışıyor, besliyor ve onları kendi içinde bir yerlerde gizlenmiş olan o örümceği bulmaları için kullanıyordu. Karşılığında koleksiyon onun için bir sığınak sağlıyordu. Kara büyüler onu bulduğunda ve insanların onunla göz göze gelmekten kaçınmak zorunda kaldıkları o zamanlarda, adam buraya gelir, derin düşüncelere dalardı. Toprağın üzerine yatar ve öfkesi baloncuklar halinde su yüzüne çıkana dek unutmak istediği bütün o şeyleri hatırlardı. Sonra kıyafetlerini çıkarıp atar, teraryumların kapaklarını açar ve yüzlere kahverengi keşiş örümceğinin bir anda dışarı dökülüvermelerini izlerdi. Onları ellerinden gelen en kötü şeyi yapmaları için kışkırtırdı. Ellerinden gelenin en kötüsünü yapmaları için onlara resmen yalvarırdı. Ama örümcekler ne olursa olsun özlerinde utangaç varlıklardı. Kahverengi keşiş örümcekleri isteseler ayaklarının üzerinde yürüyebilir, kıllı bacaklarına tırmanabilir, kollarındaki damarları keşfe çıkabilirlerdi. Ama çoğu zaman eski evdeki çatlakların ve deliklerin arasına girip kaybolurlardı. Sonunda adam onları yakalamak için yapışkanlı kağıt kullanmak zorunda kalırdı. Bu yapışkanlı kağıtlar onları öldürürdü elbette. Çünkü adamın en iyi yaptığı şey buydu hayatta. Yok etmek, sevdiklerini bile. 18. ayrımın sonu. Sayfa 209. Devamı 19. ayrımda.